Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus nihayet tanıtıldı. Yeni telefonların en büyük özelliği ya da bir başka ifadeyle Samsung'un en fazla yatırım yaptığı alan ekran kasa oranı ve bunun tasarım üzerindeki etkileri olmuş. Bizlere yansıyan kısmı ise 5000 liraya varan yüksek fiyatlandırma oldu. Bu konuya zaten zaman içerisinde sık sık yeneceğiz. Dolayısıyla bu videoda lansmanda yaptığımız boyut kıyaslamaları, işlemci testi ve perde arkasında kalan kimi detaylar üzerine durmak istiyorum arkadaşlar. Önce yeni telefonları kendi aralarında kıyaslayalım isterseniz. 5.8 inç boyutunda ekrana sahip olan Galaxy S8, 148.9 mm yüksekliğe, 68.1 mm genişliğe ve 8 mm kalınlığa sahip. 6.2 inç boyutundaki S8 Plus'ta ise bu değerler sırasıyla 159.5 mm, 73.4 mm ve 8.1 mm. Telefonların ağırlıkları ise 155 gram ve 173 gram. Büyük oranda camdan oluşan iki telefon %84'e ulaşan ekran kasa oranıyla son derece agresif bir görüntü sergiliyor. Böylesine iddialı değerleri en son 6.4 inç boyutunda ekrana sahip olan Xiaomi Mi Mix'te görmüştük. Peki diğer telefonlarla kıyasladığımızda durum nasıl acaba? Önce halef-selef ilişkisine bakalım ve Galaxy S7 Edge ile kıyaslayalım isterseniz. Bu telefon 150.9 mm yüksekliğe, 72.6 mm genişliğe, 7.7 mm de kalınlığa sahip. Şu anda gördüğünüz üzere Galaxy S8'e mukayese ettiğimde yeni telefon hem daha dar hem de 0.1 inç daha büyük ekranı yüksekliği 2 mm daha kısa olan kasada sunuyor. Teorik olarak Galaxy S7 Edge'in asıl devam modeli olan S8 Plus ise biraz daha geniş. 6.2 inç ekranıyla daha yüksek, ağırlık tarafında ise 100 mAh daha küçük piliyle birlikte 16 gram daha hafif geliyor. Şimdi de iPhone 7 Plus olan durumu değerlendirelim isterseniz, zira Samsung'un asli hedefinin Apple olduğunu biliyoruz. Endüstriyel tasarım detayları çerçevesindeki kıyaslamada Apple'ın avantajlı olduğu tek kriter tamamıyla metal olan kasasının 7.3 mm ile her iki S8 modelinden de daha ince gelmesi. Ancak karşılaştırmaya ilginçlik katan asıl detay yükseklik değerleri oluyor. Çünkü 158.2 mm ile iPhone 7 Plus, 159.5 mm yüksekliğindeki S8 Plus'tan sadece 1.3 mm daha kısa. Ve iki telefondan biri 6.2 inç, diğeri ise 5.5 inç boyutunda ekrana sahip. Hatta 5.8 inç ekranlı S8 modeli ise 9.3 mm daha kısa. Farkın oluşmasındaki asli sebep tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 7 Plus'ın %67.7 civarında olan rekabetçi olmakta başarısız ekran kasa oranı. Yani Samsung'un uğruna fiziksel home butonu ve kapasitif tuşlardan vazgeçtiği yeni tasarım dili etkisini hemen göstermiş. Buraya kadar her şey normal. Ancak LG'nin başlattığı ve Samsung'un devam ettirdiği alışılagelmişin dışındaki ultra geniş görüntü oranı tüm hesaplamaları alt üst ediyor ve bizi farklı formüllere zorluyor. Şöyle ki alışılagelmiş yaygın görüntü oranı, yani bir başka ifadeyle görüntünün doldurduğu dikdörtgenin şekli 16'ya 9 olmalı. Ancak Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ta görüntü oranı 18.5'a 9 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla buna bağlı olarak ekran büyüklüğü de değişiyor arkadaşlar. Ekranın büyüklüğü ya da kapladığı alanı hesaplayan çeşitli siteler mevcut. Ancak emin olmak için bunu kendiniz yapabilirsiniz. Biraz geometri bilmek kaydıyla. Pisagor teoremi, yani A kare artı B kare eşittir C kare formülüyle ekran alanını bulmak mümkün. Bu hesaplama sonucunda Galaxy S8'in ekran alanı 85 cm kare. Ama aynı boyda alışılagelmiş 16'ya 9 ekran olsaydı eğer 92 cm'lik daha büyük bir ekran olacaktı karşımızda. Dolayısıyla 5.8 inç diyoruz ama bildiğimiz 5.8 inç değil ekran. Teknik olarak benzer bir durum LG G6 için de geçerli. Buna istinaden 5.7 inç ile daha küçük ekran boyutuna sahip gibi görünen S7 Edge veya Note 5'in ekran alanı aslına bakılırsa Galaxy S8'den daha fazladır. 5.5 inçle kıyasladığımızda ise aradaki fark sadece 2 cm kare. Belki gelecekte özellikle ergonomik açıdan sunduğu avantajlarla geniş format ekranlar yaygınlaşabilir, ancak bugünün koşullarında doğru yorum bu arkadaşlar. Ekran oranında yapılan farklılaşma aynı zamanda uyumlu içeriğin olmaması durumunda siyah şerit sorununu gündeme getirebilir. Bu konuda üreticiler görüntüyü genişletme veya manipüle etme gibi yöntemleri de deneyebilirler muhtemelen. Hazır görüntüden bahsetmişken Galaxy S8 ailesi 2960x1440 gibi yüksek çözünürlük desteği sunsa da telefon kutudan Full HD Plus olarak adlandırılan bir alt çözünürlükle çıkacak. Yani en yüksek çözünürlük için kullanıcının ayarlar menüsünden ilgili seçeneği seçmesi gerekecek. Açıkçası var olan en yüksek donanım özelliğinin standart olarak sunulmaması Samsung tarafında bir ilki temsil ediyor sanırım. Ekranla ilgili bir detayı daha açıklamakta fayda görüyorum. Galaxy S8 ailesi aynı Note 7'de olduğu gibi 10 bit iş hattına sahip HDR ekranla geliyor. Ve Ultra HD birliğinin Mobile HDR Premium sertifikasına sahip ilk mobil cihazlar. Yani 4K HDR için minimum gereksinimleri karşılamayı başarıyor ki DCI-P3 gamutunun en az %90 üretebildiklerini de söyleyebilirim bu gereksinimler çerçevesinde. Galaxy S8 ailesi için ilk önemli başlığımız buydu. Yani ekran kas oranı ve ekranın teknik detayları. Gelelim platform performansına. Burada özellikle işlemci kısmı üzerinde durmak istiyorum çünkü grafik kanadı 20 çekirdekli Mali G71 GPU'su ile zaten son derece iyi bir gelişim gösterdi. Samsung'un ikinci nesil özelleştirilmiş işlemci çekirdekleri ise acaba ne oranda performans gösteriyor? Özellikle ona göz atalım istiyorum arkadaşlar. S7 ailesinde kullanılan Exynos 8890 platformu ne yazık ki sıklıkla yanlış yorumlanıyor. İşlemci 2.3 GHz gibi anlatılmasına rağmen bu değer yüksek performans kümesindeki 4 çekirdeğin en az 3 tanesi yük altına girdiğinde kullanılan frekans. Sadece 1 veya 2 çekirdek yük altındayken işlemci 2.6 GHz'de çalışıyor. Lansman esnasında S8'de yaptığım testi şu an görüyorsunuz. Yan tarafında ise S7 için aldığım skor yer almakta. Tek çekirdekle aynı performansı imza atmışlar. Bu da demek oluyor ki 300 MHz daha düşük hızına rağmen yeni işlemci geride kalmıyor, yani IPC dediğimiz döngü başına başarımın arttığını ve mimari gelişimi olduğunu söyleyebilirim. Çok çekirdek skoru ise tuhaf. Enerji verimli Cortex A3 çekirdekleri S7 için aynı çekirdeklerinden 100 MHz daha yüksek hızda çalışmasına rağmen ortaya çıkan sonuç S7 için altında kalıyor. Burada test cihazı için yazılımsal problem patlak vermiş olabilir. Zira Geekbench 4'e baktığımızda ise durum değişiyor. Tek çekirdek için frekansı 300 MHz daha düşük olan Exynos 8895 ile Galaxy S8 %4 daha yüksek skor alırken tüm çekirdekler devreye girdiğinde ise aradaki fark %15'e kadar çıkıyor S8 ile yine. Piyasaya çıkacak cihazlarla saf işlemci performansının detaylı bir analizini sizlerle paylaşacağım. Ancak ilk izlenimi olarak Geekbench'teki tuhaflık dikkat çekiyor arkadaşlar. İşlemci demek Exynos 8895 platformunu yeterli düzeyde anlayabilmek için tek kriter değil. Çılgınca güçlenen grafik birimi için ilk izlenimde dikkatimi çeken eksik doğrudan etkisi olmasa da Mali G71'in DirectX 11, Snapdragon 835'teki Adreno 540'ın ise DirectX 12 API desteği sunuyor olması. Buna ek olarak her ne kadar S8 olmasa da çift kamera desteği, H265 ve VP9 gibi kodekler için geliştirilmiş donanımsal hızlandırma, ISP yani görüntü sinyal motorunda iyileştirmelerden de ek olarak bahsedebilirim. Bu kazanımlar Galaxy S8 ailesinin tüm versiyonları için geçerli. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un kendi 10 nanometre FinFET üretim geometrisiyle yeni işlemciler thermal throttling konusunda son derece iddialı. Yani işlemcinin ısınmaya bağlı olarak frekansının aşağı çekmesi ve buna istinaden yaşanan performans kaybı gibi sorunlar aslına bakılırsa Galaxy S8 için pek de problem olmayacak. Yani en yüksek performans daha uzun süre korunabilecek farklı oyun ve uygulamalarda. Gelelim perde arkasında kalmış diğer detaylara. Ne yazık ki ülkemizi ilgilendiren bir diğer donanımsal fark modem tarafında çıkıyor karşımıza. Samsung Galaxy S8 ailesi gigabit hıza ulaşabilen Cat 16 modem ve LTE-U desteği sunan ilk cihaz. LTE-U önemli bir konu çünkü operatörler bu sayede veri trafiğini lisanssız frekanslara yönlendirerek kapsam alanı daha geniş, indirim hızı daha yüksek mobil bağlantı deneyim sunabiliyor. Bu teknoloji ilk defa Galaxy S8 tarafından destekleniyor zira geliştiren konsorsiyumda Qualcomm, Verizon, Ericsson ve Alcatel-Lucent ile birlikte Samsung da yer alıyor arkadaşlar. Ülkemize döndüğümüz zamansa maalesef Cat 16 modem değil, Samsung Galaxy S8 ailesi Türkiye sınırları içerisinde Cat 9 modemle girecek. Altını çizmek istediğim bir diğer konuysa hızlı şarj teknolojisi. Görünen o ki Samsung'un kendi hızlı şarj özelliği aynı tempoda gelişim gösteremediği için en güncel teknolojiler Galaxy S8'e yer bulamamış. Snapdragon 835'i Galaxy S8 Quick Charge 4.0 yerine Quick Charge 2.0 ile geliyor. Ana kriter Exynos 8895'li versiyonun için aynı hızlı şarj teknolojisi olmaması olabilir belki ama teknik gerekçeler veya maliyetli etkin olabilir çünkü Snapdragon 835'li Xperia XZ Premium modelinde Sony'nin tercihi de Quick Charge 4.0 değil Quick Charge 3.0 dayanan olmuş. Galaxy S8 ailesi için bence bir diğer önemli konuysa endüstride ilk defa Bluetooth 5.0 destekli cihazlar olması. Yeni teknoloji yıllardır hayatımızda olan Bluetooth standardının daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Çünkü Bluetooth 4.2 ile kıyasladığımızda veri transferi hızı 2 kat artarken veri transfer kapasitesi ise tam %800 artıyor. Dolayısıyla daha hızlı ve daha yüksek kapasitede bağlantılar kurulabilecek. Bunun pratik hayatımıza yansıması ne olur derseniz Galaxy S8 Bluetooth 5.0 sayesinde aynı anda iki farklı Bluetooth kulaklığa yayın yapabilecek. Üstelik menzil arttığı için kulaklıkların iki farklı noktada olması da mümkün. Galaxy S8 ailesindeki bir diğer önemli özellik ise hem microSD hem de UFS standartındaki hafıza kartlarına destek veriyor olması. UFS standartındaki hafıza kartlarının yaygınlaşması bekleniyor çünkü günümüzün en hızlı SD kartlarından daha hızlılar. Örneğin Samsung'un geçen yıl duyurduğu adeta SATA 3 tabanlı bir SSD performansı sunan 570 MB okuma ve 170 MB yazma kabiliyetine sahip 256 GB kapasiteli UFS kartları bulunuyor. Yani SD kartlara göre 20 kata kadar daha hızlı bu kartlar. Evet fiyatları yüksek ama zamanla da yaygınlaşması bekleniyor UFS hafıza kartlarının. Bana soracak olursanız Galaxy S8 ailesi için sorgulamamız gereken başka detaylar da var. Örneğin kamera performansı, ses kalitesi, görüşme kalitesi ve pil ömrü gibi. Ancak lansman koşullarında bunları detaylı test etme ve gözlemleme şansım pek olmadığı için Nisan ayının ikinci yarısında gelmesi beklenen test cihazları dağıtılmaya başlandığında sizlerden gelen sorular doğrultusunda telefonun detaylı incelemesini de yine bu ekranlarda paylaşacağız arkadaşlar. Evet, ben Erdo Özal. Bu videomuzda Galaxy S8 ailesi için lansman esnasında gözlemlediğim ve perde arkasında kalmasını istemediğim detayları paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.